Ayrım 56. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 473. İkinci celse. Reis, ikinci reis vekili Kazım Efendi Hazretleri. Katipler Ata Bey Kayseri, Hakkı Bey Van. Reis, efendim oturumu açıyorum. Hasan Bey Efendi izahat veriyor, dinleyelim. Hasan Bey Trabzon. 54. madde zannederim, 52. madde değiştirilerek kabul edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu kelimesiyle yalnız bağlı borç cetveli diye tahsiye etmişiz. Son fıkradan sonra son fıkrayı okuyorum. 52. maddenin son fıkrası tahrir yerine şartlar olacaktır. Ah ne oldu sesleri. Bunu kabul edeceğiz. 52. madde içinde Türkiye kelimesi var. Onun yerine de Osmanlı kelimesini koyuyoruz. 10 sene zarfında faiziyle birlikte ödeyecekleri yazılıdır. Tevfik Rüştü Bey Menteşe, 1920 Mart'ından itibaren kelimesi. Hasan Bey devamla, böyle kalıyor efendim. Tevfik Rüştü Bey devamla, bizim mukabil projede mi böyle? Hasan Bey devamla, madde 53 tamamen değişiyor efendim, şu şekli alıyor. 45. maddede muharrer devletler kendilerine isabet eden borç hissesine ait olup, senelik taksit başlangıcından itibaren birikmiş bulunan senelik tertiplerine, iş bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 20 sene zarfında faizsiz ödeyeceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti dahi kendi borç hissesine ait olup ödenmemiş bulunan taksitleri aynı şartlar dahilinde ödenecektir. 20 sene zarfında Balkan devletlerinin ödeyeceği birikmiş taksitlerin bedelleri Osmanlı genel borçlarının henüz ödenmemiş kalanlara sarf ve tahsis edilecektir tarzına geliyor. Salahattin Bey Mersin, bundan maksat harp esnasında filan falan mı? Hasan Bey devamlı, evet. Selahattin Bey devamlı, bunlardan işletene şeysini istemeyecek miyiz borcumuza dair? Hasan Bey devamlı, şimdi onun bizim hissemize düşen bir miktarı var. Bu borcun ödenmeyip birikenleri faizsiz, diğerleri gibi değildir. Fakat çok önce Balkan devletlerinin ödeyeceği taksitten Osmanlı genel borçlarından kesilecek ki bu şekil alıyor. Selahattin Bey devamlı, tam buradan para koparmak istiyorlar. Yani oradan hesaplayıp yaparak koparmak ümit ediyorlar. Hasan Bey devamlı, 54. madde çıkarıldı. 55. maddeyi kabul ediyoruz. Çünkü diğer devletleri hedef alan maddedir. Çünkü biz borcumuzu ayırdıktan sonra bununla alakamız kalmıyor. Yine de biz de bunun içerisine dahiliz. İstersek 56. maddenin bir kısmı var. Muharrem kararnamesi ve daha bazı kararnameler ve 14 Eylül şu tarihli kararname onaylanır kelimesine kadar kaldırıyoruz. Dipnot, Muharrem kararnamesi. Osmanlı Devleti'nin ödeyemediği iç ve dış borçlarını düzenlemek amacıyla alacakların talepleri doğrultusunda 20 Aralık 1881, yani 28 Muharrem 1299 tarihinde açıklanan mali kararlar. 56. maddenin buraya kadar olan kısmını kaldırıyor. Evvelce de arz etmiştim. Biz Düyun-u Umumiye İdaresini tanıdığımıza dair anlaşma metninde bir madde teklifi karşısında kaldık. Bu madde budur. Bu maddeyi kabul etmek, Düyun-u Umumiye İdaresine beynelmiler bir mahiyet vermek oluyor. Siyasi bir anlaşmada varlığı onaylanan bir müessese beynelmiler mahiyet kazanır. Biz bunlara itiraz ettik. İtiraz namemizi baştan beri yaptık. Dedik ki, Düyun-u Umumiye İdaresi doğrudan doğruya Osmanlı Devleti ile kendi alacaklılar arasında uyuşmazlık neticesi kurulmuş bir müessesedir. Vaka bu kurumun teşekkürünü vaktiyle Baba Ali devletlere bir nota ile tebliğ etmişti ve bunu onlar ileriye sürdüler. Yine de bir dahili idaredir. Biz de bunu dahili idare olarak kabul ediyoruz. Ancak bu dahili idarenin tesisini Baba Ali hükümeti filan tarihli nota ile alakadar olan hükümetlere tebliğ etmiştir. Bu bakımdan bunun mahiyetini değiştiremeyiz. Fakat muhafazasına taraftarız. Borçlarımızı tehdiye edinceye kadar. Fakat buna beynelmiler bir mahiyet veremeyiz ve size bunun hakkında bir taahhüt almaksızın sizin arzunuza bunu bırakamayız. Büsbütün ortadan kaldırmayacağınıza ne ile emin olalım diyorlar. Beynelmiler bir şekil veremeyerek bizim muhtaç olduğumuz taahhüdü temin edecek bir şekil bulursanız o şekli kabul ederiz dediler. Bizim düşündüğümüz şey doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından gerek maliye vekili imzasıyla ve gerek delegasyon başkanı imzasıyla alacaklılara hitaben, kendi alacaklılarımıza hitaben, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel anlaşma ile meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak kendi borç bakiyesi için anlaşma itibariyle Muharrem kararnamesi ve eklerini devam ettirmek arzusunda bulunduğunu ve borcunun bitmesine kadar Düyun-u Umumi'ye verilmiş görevlerin eskisi gibi cereyan edeceğini, kendi alacaklılara hitaben bir beyanname yayımlanmasını uygun gördü. Bununla hem Düyun-u Umumi İdaresi'ne Beyden Bilal bir mahiyet vermemiş hem de ilgili olan memleketlerin arzu ettikleri emniyeti yerine getirmiş olmak itibarıyla arz ettiğim mealde maliye vekilinin imzasıyla veyahut delegasyon başkanının imzasıyla doğrudan doğruya Düyun-u Umumi alacaklarını hitaben bir beyanname yazmayı Düyun-u Umumi İdaresi'ne Beyden Bilal bir şekil ve mahiyete izin vermediğimiz için bir kısım çıkarılacak ve bu açıdan bir beyanname anlaşmaya bağlı olacaktır. 56. maddenin Türkiye hükümetinin Almanya ile imzaladığı Versay Anlaşması'nın bir maddesini bize kabul ettirmek teklifini ihtiva ediyor. Bu maddeyi biz aynen kabul etmiyoruz. Değişiklik ile kabul ediyoruz. Değişiklik de şudur. Zikredilen hükümler mucibince Türkiye'de Düyun-u Umumi İdaresi'ne zikredilen devletlerden bulunan alacaklı vekilini ve o devletler tebaasından bulunan zikredilen devletleri bulundurmamaya, her türlü mali ve iktisadi ve idari teftiş, komisyonlarda her türlü teşkilatta temsilci bulundurmak veya bunlara iştirak etmek hakkından feragat etmelerine, yerine Düyun-u Umumi İdaresi'ne zikredilen devletler tebaasında olan alacaklı vekilini bulundurmamaya. Dedi ki biz bu maddelerin ihtiva ettiği şeyden ne istiyorsunuz? Almanlar birliktirler, Avusturyalılar birliktirler, alacaklılar vekili bulundurmayacak bu mudur? Kastı o ise düzeltiniz. Bu ibare Sevr'den aynen alınmıştır. Teklifteki ibare tamamen Sevr'den alınmıştır. Türkiye'de Düyun idaresinden başka ecnebi vekil ve temsilci bulunan hiçbir şey yoktur ki her türlü teftiş mali ve iktisadi ve idari teftiş deyip veriyorsunuz. Bunların hepsi feshedilmiştir. Avusturya ve Almanya alacaklılar vekilleri bulundurmak suretiyle bunu açıkça düzeltelim. Bunu açıkça kabul ederiz dedik ve maddeyi o suretle düzeltiyoruz. Almanya ve Avusturya alacaklıları Türkiye Düyun-u Umumi İdaresi Meclisi'nde bulunduramaz. Tevfik Rüştü Bey Menteşe, yani feragat etmişler kelimesi daha iyi değil mi? Hasan Bey devamla, bulundurmaktan bulunmaktan feragat hangisini derseniz deyiniz, yahut bulundurmamaya muvafakat, hangisini isterseniz mana budur. El verir ki ibare açık olsun, vekilleri Düyun-u Umumiye'de bulunmayacaktır. Hafız Mehmet Bey Trabzon, kararların ihtiva ettikleri ekler ve borç mukavele namesi dahil ve baki midir? Hasan Bey devamlı, hayır, onlar iktisat hükümlerindendir. Rejinin burayla ilgisi yoktur. Dipnot, reji, Memaliki Şahane Duhanları Müşterekül Menfa Reji Şirketi. 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'da tütün tekelini idare etmek üzere oluşturulan kurum. Osmanlı Devleti Düyun-u Umumiye ve 3 bankacılık grubu arasındaki görüşmeler sonucunda 27 Mayıs 1883 tarihli sözleşmeyle yabancı sermaye ile kurulan tüm ticareti tekel ayrıcalıkları olan özel kar ortaklığıdır. Doktor Tevfik Rüştü Bey, Menteşe, değiştirilen maddeyi lütfeder misiniz? Dipnot, Tevfik Rüştü Aras, 1881-1972 yılları arasında yaşamış, 1920'den 1938'e kadar kesintisiz milletvekilliği yapmış, 1925'ten 1939'a kadar da Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda Türkiye Komünist Fırkası'nın kurucularından olan Tevfik Rüştü, Ali Fuat Cebesoy ile birlikte Moskova'ya giden heyette de yer almıştı. 1937 yılında da Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği de yapan Tevfik Rüştü, kızı Fatin Rüştü Zorlu ile evli olduğu için Demokrat Parti'nin kuruluşunu desteklemiştir. Hasan Bey devamlı. Madde efendim şuradan aşağı değişiyor. Zikredilen hükümler mucibince zikredilen devletler, Türkiye'de Düyun-u Umumiye Meclisi'nde zikredilen devletler yani, Almanya, Avusturya vesaire, tebaasından alacaklı vekili bulundurmamaya. Hafız Abdullah Efendi, İzmit. Hasan Bey, orada bir açık kalıyor. Hasan Bey devamlı. Ne kaldı? Hacı Abdullah Efendi, devamlı. Fransız, İngiliz, bunlara muvafakat mı ediliyor? Muharrem kararnamesi mucibince. Hasan Bey devamlı. Tabii, muhterem kararnamesinin muhafazası Fransız, İtalya, İngiliz alacaklı vekilinin Düyun-u Umumiye Meclisi'nde bulunmasını gerektirir. Hafız Abdullah Efendi, devamlı. Yalnız siz bizi bu işi beynelmiler bir şekilde kurtarıyorsunuz. Eski haline bırakıyorsunuz. Yalnız Almanya'yı şunları bunları hariç bırakıyorsunuz değil mi? Hafız Mehmet Bey, Trabzon. Bu yine kapitülasyonların bir nevi değil midir? Dipnot, Hafız Mehmet. 1874-1926 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Trabzon Milletvekili olarak görev yapmıştır. 2. İcra Vekilleri Heyetinde Adalet Bakanlığı görevini de üstlenen Hafız Mehmet Bey, İzmir suikastına karıştığı gerekçesiyle idam edilmiştir. Ermeni tehcirini soruşturan Divan-ı Harp'te orduda Ermenilerin kayıklara doldurularak Karadeniz'e atıldığını, gözleriyle gördüğünü ve şikayetlerine rağmen kimsenin tedbir almadığını söylemiştir. Hasan Bey Trabzon. Evvelce arz ettim ki Düyun-u Umumi İdaresi'nin teşkil şekli itibariyle Hafız Abdullah Efendi, İzmit, yalnız sualimin mahiyeti itibarıyla Reis Abdullah Efendi rica ederim. Sizden evvel sual için söz alan var, kayıt ediniz, nihayetinde sorarsınız. Karşılıklı konuşmaya başlarsak işin içinden çıkamayız. Hasan Bey Trabzon. Biz Muharrem kararnamesiyle müteşekkil Düyun-u Umumiye İdaresi'ni müstakil bir idare ve beynelmilel mahiyette görmediğimiz gibi kapitülerde görüyoruz. Fakat bu idarenin fiili bir takım sahip olmadığı yetkileri kullandığını görüyoruz maziye. Fakat Muharrem kararnamesinin hükümleri tamamen muhafaza edilirse ve Düyun-u Umumiye İdaresi üzerine devletin sahip olduğu teftiş hakkı ve denetleme hakkıyla yerine getirilecek olursa sırf orada alacaklılar namına ecnebi vekillerin bulunması bunu kapital bir mahiyete sokmuyor kanaatindeyiz. Bu halden Düyun-u Umumiye'nin bakiyesi mevcut oldukça ne diyeyim yani bunun imkan dışı görüyoruz. Muharrem kararnamesini değiştirmeyi imkan dışı görüyoruz ve hakikat budur. Rıza Abdullah Efendi, İzmit. Reis Bey, sualimi tamamlamama müsaade buyurmuyorlar. Sonra görüşürüz. Yalnız böyle olursa tekrar dönülecektir. Yalnız şu hatırda olmalıdır ki... Sonra sesleri. Oo sesleri. Hasan Bey, devamla. Şimdi efendim, birinci tasarıya dair bir şey vardır. Prosuskal dediğimiz bu çıkacak. Bir de borçlar açısından taksim edilen borçlar bu cetvele giriyor. Bu cetvelde az çok hatalar vardır. Tasihleri yapılmaktadır. Düzeltilmiş bir cetvel girecektir. Bunun içinde bir kısım borçlar vardır ki demir yolu borçları bunlarda ikinci tasarımın kastettiği bir mana vardır. Onu ikinci tasarıyı arz ediyorum. Yunanistan delegelerinin teklifleriyle bir mesele oldu. Taksim edilecek borçlar üzerine demir yollarının filan şubedeki teminat akçelerini ithal edememişiz. Yunan delegesi bir iddiada bulundu. Dedi ki 1912'de devredilen arazi bakımından, Yunanistan'a devredilen arazi bakımından borcu ile beraber Yunanistan'a gelen bir harp cetveli, Türkiye borcuna Osmanlı Devleti'nin taksim edeceği borçlar arasına bütün borçlar konmuştur. Biz de gelir esasına göre borcu sizden alıyoruz. Fakat bunun büyük bir yükü vardır ve bu yük bilhassa Yunanistan'a aittir. Selanik Kavşağı'nın teminat akçesi vardı. Bu hattın takriben senelik 285 bin lira işletme teminat akçesi vardı bizi terk ettiğimiz zaman. Daha sonra 1919 tarihinde Yunanistan şirketinden bu hattı satın aldı. Madem ki diğer demiryolu borçları taksim ediliyor, kavşakların teminat akçeleri de böyle borç olmak itibariyle taksim edilmelidir dedi. Bu teklifi diğer delegeler de uygun gördüler. İngilizler, Fransızlar da bunu kabul ettiler. Hakem teklif ettiler. Şayet kabul etmezseniz ben bu hususta hakime gidilmesini teklif ediyorum dedi. Sonra da hepsi kabul ettiler. Bunun üzerine vaziyeti biz bir gece Paşa Hazretleri'nin başkanlığı altında maliyeci, iktisatçı arkadaşlarımızın iştirakiyle müzakere ettik. Hakikaten biz taksimi mümkün borçlar cetveline, birim hatların dahi işletme ve kilometre kurentenlerinden doğan senelik borçları tahil etmemiştik ve bunu bir devlet borcu olarak telakki etmemiştik. Mukayese ettik. 17 senelik garanti ve kilometrik denilen teminat akçelerini hesap ettik. Bu rakamları bulduk. Bizdeki hatların toplamı 385.088, Selanik Kavşağı'nın teminat akçesi 285 bin lira. Irak'ta böyle bir hat yoktur. Garanti kilometrik kilometrelerce garantisi denilen teminat akçeleri, taksimi mümkün olan bir devlet borcu olarak telakki edildiği zaman, bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun demir yollarına ait akçelerin toplamı, devletler arasında taksim edilecek olursa, Yunanistan önemli bir surette kazanacak. onun kazancını diğer memleketler borç olarak aralarında taksim etmiş oluyorlar. Gerek Balkan hükümetleri, gerek Suriye, gerek biz, gerek Irak hükümetleri gibi ve bundan yaklaşık olarak senelik bizim hissemize isabet edecek olan teminat akçesi yekûnu 5-600 bin lirayı buluyor. Yani senevi 5-600 bin lira ediyor. Yine Yunanistan'ın ve Arnavutluğun demiryolu borçlarına ait diğer bir teklifi var. Diyorlardı ki demiryolu borçları diğer borç kısımları gibi taksim edilmesin. Bunlar bütçe açıklarını doldurmak için yapılan borçlanmalar gibi olmasın. Madem ki bayındırlık borçlarıdır, yapılan iş hangi memlekette kalmış ise ona göre taksim edilsin dediler. Yani borcun kaynağına göre taksim edilsin dediler. Biz bu iki teklif arasında mukayese yaptık. Borcun kaynağına göre taksimde bazı yerden alacaklı çıkıyoruz. Balkanlara çok borç bırakıyoruz. Suriye'ye biraz bırakıyoruz. Irak'a hiç bırakmıyoruz. Netice itibariyle 1 milyon lira kadar bir zarar olduğunu anladık. Ve nihayet dedik ki, bunların garanti diye ileri sürdükleri borcun hakiki borç olduğu da düşünülebilir. Hakem önünde mutlaka kaybedeceğimizi de bilmiyoruz, zannetmiyoruz. Hakem önüne gideceğimiz takdirde kaybedersek ve bu şartla izin verirsek, yani bizim demir yollarının hepsini birden garanti kilometrik bütünüyle bir borç yapıp aynı esas dahilinde taksime dahil olursa 5-600 bin lira zararlı çıkarız. Fakat aynı zamanda hakemin bu devlet borcu değildir diye hüküm vermesi adeta genel iktisadi menfaatler için devletin menfaati namına telakki edilmesi de muhtemeldir. Nitekim bu davayı biz müzakere esnasında da ileriye sürmüştük. Fakat hakeme gittiği zaman eğer Selanik Kavşağı'nın teminat akçeleri de Osmanlı İmparatorluğu'nun borcu olmak itibariyle taksim edilecek borçlar arasına girecek olursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer kısımlarında mevcut demir yollarının dahi böyle işletme ve inşaat kilometre teminatları da ayrıca nispetle toplanacak ve gelir oranına göre aynı memleketler arasında taksim edilmek şartıyla biz de hakeme gitmemeye karar verdik. Burada görüldüğü gibi ikinci meseleyi çıkardılar. Şayet hakem olumsuz karar verirse ki buna biz razı olmamışızdır, 27. sayfada ikinci sual diye ilave vardır. Şayet hakem teminat akçelerinin taksimi mümkün borçlar arasında olmadığına karar verecek olursa bizim tabloya koyduğumuz Soma Bandırma hattına ait olan borç, Bağdat hattına ait olan borç ve bir de Hudeyde Sana hatlarına aittir ki hattır ki Sana Demiryolu ismiyle bir demiryolu yoktur. Bu borç da diğer borçlar gibi borcumuza sarf edilmiştir. Bunların da çıkması lazım gelecek dediler. Biz dedik ki bu sual söz konusu olan mesele ile alakadar değildir. Bu mevcut oldukça bizim hakeme iştirake mecburiyetimiz yoktur. Ve hakikaten efendiler bu ikinci sual mevcut oldukça garanti kilometre tertibatının taksimi mümkün borç olmadığına karar verilecek olursa bu iki sual dolayısıyla bütün demiryolu borçlarının taksimden çıkarılıp üstümüzde kalmak ihtimali vardır. Bunun toplamı 20 milyondan fazla oluyordu. Bu bakımdan bu iki sual baki kaldıkça bizim hakeme gitmek imkanımız yoktur. O vakitte birinci şekli tercih etmek, yani kilometre dağıtım itibariyle Şimendifer hatlarının borcunu kabul etmek yolunu tercih ettik. Etmedik değil, fakat başlangıçtaki teklif demir yolu borcundan menşe aranmaksızın borcun devlet gibi gelir oranına göre taksim edilmesi, bu defa ikinci meseleden dolayı hakemi çıkarıyoruz. Hakemi çıkarınca kilometre itibariyle taksimin de esas itibariyle eski teklife dönerek gelir oranına göre demir yolu borçlarının taksimi yerine getirerek mukabil tekliflerimizi ona göre yapmak istiyoruz. Bu bakımdan bu hakem meselesi yoktur. Görülüyor ki mali mesele çevresindeki proje şekildir. Çünkü son zamana kadar sürüklemişlerdir. İşgal masrafları diye bizden istedikleri 1 milyar frank altından vazgeçmişlerdir. Bu son safhaya kadar bunu sürüklemişlerdir. İkinci mali masraf olarak tamirat meselesini ileri sürmüşlerdir. Bu bakımdan 57. maddeden itibaren ta küçük maddelerine kadar mevzu olan maddeler tamirat meselesinin şekli kabulü, hal sureti ve ödeme vesairesine dairdir. Tamirat meselesinin son aldığı şekli biliyorsunuz. Biz birinci tertip nakdi evrak karşılığı olan 5 milyon küsur altının geri almak ve teklifinden ve bir de İngilizlerden satın alınan gemiler bedelinden vazgeçecek, onlar da tamirat meselesinden vazgeçecekler. Bu surette bir takas mahsup muamelesi yapılacaktır. 56. ayrımın sonu. Sayfa 479.